bağıra bağıra sağır vicdanlarınıza duyuracağım hakikati. Elbet duyacaksınız. Vefatının seneyi devriyesinde Malik El Şahbaz, namı diğer Malcolm X'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim ediyorum. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Ömer Faruk'cum. Hayırlı programlar diliyorum. Malcolm X hakkında biz de bir şeyler söyleyelim mi?
Abi muhakkak onu isteyecektim
Malik
sizden.
Malik El Şahbaz. Bu X niye X biliyor musun?
Şeklinde okumuştum araştırma yaparken. Dahil olduğu cemaatte böyle işte önde gelen bir adam olup anılmamak için herhangi bir üyesi olduğunu belirtmek için bir X kullanmış. Matematikteki belirsizlikten geliyormuş sanırım.
O işte dahil olduğu cemaatle ilgili değil de aslında milletiyle alakalı bir şey. Afrika'dan gelirken benim soyadımı unutturdunuz. Köle olarak benim atalarımı buraya getirdiniz. Dolayısıyla benim soyum belli değil. Ne olduğum belli değil. Soyadım belli değil benim. Ben bir X'im diye o şekilde soyadını X yapmış. Hapishanede İslam'la buluşuyor malum. Orada gerçekten ciddi bir formasyon kazanıyor. Sonrasında o Elijah Muhammed'in önderliğini yaptığı Nation of Islam, İslam Milleti gibi daha biraz böyle İslam'ı siyahi bir etnik temel üzerinden yorumlamaya çalışan aslında bir örgütün içerisine giriyor. Sonra özellikle başında o örgütün başında olan insanın bir takım hareketlerinden, davranışlarından, usulsüzlüklerinden yola çıkarak tekrar bir arayış içerisine giriyor. İkinci doğuşu da Haç'la oluyor. Haç'ta malum o işte her türlü ırktan, renkten insanın bembeyaz ihram içerisinde Cenab-ı Hakk'a böyle bir duruşu onu çok etkiliyor. Sonrasında da zaten o sahih çizgisi akabinde ortaya koyduğu söylemler derin Amerika'yı, derin Amerika'yla irtibatlı kendi çıktığı cemaati biraz rahatsız ediyor ve akabinde de biliyorsunuz şehit ediliyor.
Evet.
Allah şehadetini kabul buyursun.
Allah rahmet eylesin. Programımıza başlamadan önce bir hatırlatma yapalım.
Başladık programı zaten.
Yok, konulara, haberlere başlamadan önce esas yere bu giriş mahiyetinde bir şey yapmış olduk. Malik El Şahbaz'ı anmış olduk. 4x4 isimli bir Twitter hesabımız var. Oradan bize ulaşabilir. Programdan kesitleri bulabilirsiniz diyelim. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kısadan ise çıkartacağız. İlk önce haberimizle başlayalım. Haberimiz yine gündemi meşgul eden bir konu olacak. Böyle din dili tartışması diyebiliriz bu konuya. Son zamanlarda böyle iyice gündeme oturdu. Aslında iki tarafından da problem var. İki sene önce konuşulmuş, iki sene önce verilmiş bir fetvayı bugün daha yeniymiş gibi gündeme getirip bunu işte pohpohlayıp, ayıp deyip ondan sonra birkaç tane daha yanına ek yaparak böyle bir gündem oluşturuldu. Şimdi bu bir provokasyon oldu belli zaten. Biz bunu kabul ediyoruz provokasyon olduğunu ama oradaki dilin de bir problemi olduğunu bunu da görüyoruz, bunu da kabul ediyoruz. Şimdi dinin konusu ve dili nasıl olmalı? Özellikle yani büyüklerimiz eyvallah ama biraz daha gençlere yönelik nasıl bir dil olmalı bunu konuşalım abi istersin. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda?
Ya bu konuyla ilgili tabii söyleyeceklerimizin haddi aşmasından Allah'a sığınırız. Ama yani gözümüzü açtığımız, gönlümüzü bu işlere teksif etmeye başladığımız günden beri böyle bir dil problemimizin olduğunu hep söylüyoruz. Niye? Nesiller çok çabuk değişiyor. Teknoloji, özellikle karşı cenahın üzerimize taarruzları çok mahiyet değiştiriyor. Şeytan ve hizbinin bu anlamda taarruzlarının özellikle medya üzerinden ve bu dil üzerinden oluşu da hep bizi teyakkuzda kılmayı zorunlu hale getiriyor. Ben hep söylediğim bir şey vardır. Ne söylediğimiz konusunda bir şüphemiz yok. Ne söyleyeceğimiz konusunda da bir şüphemiz yok. Ama nasıl söyleyeceğimizi sürekli düşünmek zorundayız. Nasıl söyleyeceğimizi sürekli yoğunlaşmak zorundayız. Ve bunu da ortaya çıkan yeni biçimler, formlar, yeni efendim mecralar çerçevesinde farklı biçimlendirebilmeliyiz. Yani mahiyet aynı kalmalı, öz aynı kalmalı ama form değişebilir. Bunu da hem muhatap olunan insan itibariyle hem de bu sözün işte mecralar çok çeşitlendi ya, sosyal medya, yeni medya. Buralarda bu sözün nasıl şekil alabileceğine dair bir medya okur yazarlığıyla bunu yapmamız icap ediyor. Şimdi hiçbir şey unutulmuyor. Adam 7 sene evvelki videoyu alıyor, kırparak belli bir kısmını getirip önünüze koyuyor. Bunu yapanların cibilliyetsizliği, tıynetsizliği ve özellikle de düşmanlığı karşısında biz eli kolu bağlı oturacak mıyız, oturmayacak mıyız? Mesele budur. Ya bu düşman düşmanlığını yapacak. Karanlık her zaman karanlık olarak kalacak. Biz burada işte yani sözümüzü üretirken, herhangi bir video, herhangi bir efendim ifade ortaya koyarken böyle bir şey dünyasından, karanlık dünyadan korkarak mı bu sözü üretmeye çalışacağız? Hep böyle bir teyakkuz halinde mi bunu yapmaya çalışacağız? Bu da ayrı bir sorun bir tarafından baktığınız zaman. Yani ya ne derler diye insan söz üretmemekten de geri durmamalı. Sözümüzü söyleyelim. Bu arı duru bir şekilde efendim herkesin anlayabileceği netlikte olsun. Tamam. Ama karşı tarafın bunu bir şekilde istismar edebileceğini, kötü kullanabileceğini de ortaya koyalım. Bunu düşünelim yani. Ehem var, mühim var. Hangi konu daha önceliklidir? Hangi konu daha geri planda kalmalıdır? Bir takım soruları cevaplamak zorunda mıyız? Bunların bizim efendim kendi dünyamızdaki karşılığı nedir? Çok ilginçtir mesela. Asansörle ilgili bir fetva söz konusu oldu. Herkes vay efendim bu sorulur mu? Bu nasıl soru falan filan diye kendine göre efendim ahkam kesmeye başladı. Tak 3 gün sonra mecliste bir asansör vakası çıktı. Asansörde taciz haberleri bu sefer ilginç bir şekilde bunun üzerine oturdu. Yani burada hakikaten vakanın böyle oluşu, zaten yaşanan bir dünya içerisinde tam da böyle bam teline dokunuyor oluşumuz, karşı tarafın bu anlamdaki bizim sözlerimizi, ifadelerimizi, yorumlarımızı kullanmasına mani olmuyor. Çünkü şöyle bir sözle ben ya da tespitle bağlamak istiyorum. Çok da uzatmayalım. Hakikaten Türkiye'de bugün kendisine layık diyen, çağdaş diyen, böyle bizim batıya bir şekilde öykünerek, onu taklit ederek, onlar gibi olarak eller aya çıkıyor biz ne yapıyoruz tarzındaki o klişelerle bugüne kadar milletin üzerinden sopasını eksik etmeyen o ultra efendim ilerici insanlar bir çaresizlik içerisindeler. Hakikaten zavallı hale düşmüş durumdalar. Bunun ortaya getirdiği bir hani bir kedi köşeye sıkışır da artık onun tırmalaması, her türlü efendim kendinden beklenen veya beklenmeyeni yapması nasıl muhtemel hale gelir? Bu şekilde hiçbir iddiaları, hiçbir söylemleri, hiçbir efendim gelecek beklentileri kalmayan insanların da, nesli kesilmiş insanların da ortaya koydukları söylemin artık efendim bu noktalara yoğunlaşacağı. Dolayısıyla hep böyle açık arayacakları, hep böyle bu tür işte bir takım cımbızla çekilmiş ifadeleri ya da görüntüleri yayınlayarak bizim aleyhimize delil olarak kullanacaklarını görmek lazım. Bu birincisi. İkincisi de şu, bizim kendi içimizde de hakikaten haddi aşanlar oluyor. Var yani. Bunu böyle görmek lazım. Yani İslam'ın nezahatiyle, nezaketiyle, tevazusuyla, mahviyetiyle bağdaşmayan sözler, ifadeler, nefret dili. Hele hele ben işte sevki ilahiyle söyletiliyorum. Ben efendim cennete adam götürüyorum. Ya bunların hiçbir şekilde ne ruhuyla İslam'ın ne de efendim bizim o bildiğimiz, anladığımız peygamber ahlakıyla ilgisi alakası yok. Buralardan vurulmayalım. Bu bizim gerçekten şeyimiz olmasın yani. Zayıf tarafımız. Oraları görüp de böyle toptancı yaklaşımlarla da karşı tarafı takviye etmeyelim. Ayıklayalım. Ona istinaden bir savunma geliştireceksek geliştirelim.
Çok teşekkür ederiz. Burada nasıl bir kısadan hisse çıkartalım peki abi? Yani bir din dili tartışmasını konuştuk. İşte karşı tarafın bunu provokasyon amacıyla yapmış olduğunu alenin şekilde görüyoruz zaten. Buradan nasıl bir sonuca varabiliriz? Lafı nereye bağlayabiliriz?
Ben tebliğcide din dili kullanmak durumunda olan ve Allah'ın dinine çağıran insanda en önemli iki özelliğin tevazu ve güzel ahlak olduğuna inanıyorum. Allah'a tevazu ve güzel ahlak diliyle çağırmaktan daha etkili bir yol da bilmiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Çağıran güzel ahlak ve tevazuyla çağırsın kardeşim.
Tamam. Çağıran güzel ahlak ve tevazuyla çağırsın diyelim ve kısa dönüşlerimizi söylemiş olalım. Böylece 1x1'i tamamladık. Şimdi ikinci kısmımıza geçiyoruz. Çok güzel, keyifli bir, özür dilerim, dertli bir konumuz var.
Keyif böyle bir gençlerin jargonunda.
Yapıştı, çıkmıyor artık.
Çıkmıyor, evet. Çok ilginç bir kelime yani. Çok keyif aldım. Çok keyifli bir konuşmaydı. Çok efendim keyif geçti, bir vakit geçirdik. Hep o ne biliyor musun? İngilizce'deki fun kelimesinin tercümesi yani. Yani orada da temel espri odur yani. Haz ve hedonist bir felsefenin aslında günlük hayata yansımasıdır yani.
Şimdi bu programda inşallah derdi konuşunca keyfin yerine derdi koymaya başlayacağız.
O da bir tarafından şimdi şey gözükebilir yani. Dert ne kardeşim? Dert çok olumlu bir anlama sahip değil ya bizde.
Hemen abi, o zaman sorayım abi sorumuzu. Derdiniz ne sizin diyelim. Doğru. Ve sizden cevap isteyelim.
Bana bunu çok soruyorlar yani. Sen de dert diyorsun. Bu derdin ne kardeşim senin diye. Biz Dert Çağrısı diye bir kitap yazdık. Dert Çağrısı yaptık Genç Dergisi'nde hep. Derdin olsun dedik. Çünkü dert bize göre aşkın olması gereken bir mahiyete sahiptir. Dert bu dünyada yerinin neresi olduğunu merak etmektir. Şunu merak etmektir. Ya Rabbi sen beni niye yarattın? E kardeşim bunun cevabı zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Umumi cevaptır o. Sen kendi cevabını buldun mu? Daha doğrusu o umumi cevabın sendeki tezahürü nasıl olacak? Hakkındaki muradı biliyor musun? Bu kadar efendim ilginç bir zamanda şöyle bir anne babadan şu zamanda şöyle özelliklerle gelmiş olmanın bu dünyada bir yere tekabül ettiğini, bunun aslında kendi içinde bir soru olup cevabının da hak tarafından verilmiş olduğunun farkında mısın? Sen sorusun, cevap da haktır dedik zamanında. Soru sensin. Yani niye varsın? Kendin sorusun. Bunu işte bir kere kendi insan kendisine soracak ki cevabı bulabilsin. Çünkü o cevabı hiç kimse kendi adına vermeyecek. Daha doğrusu hiç kimse senin adına o cevabı vermeyecek. Herkes kendi sorusunun cevabını bulmak zorunda. Dert bu anlamda aşkın bir dert sahibi olmaktır. Ve insan kendi dertlerinin, yani kariyer olabilir bu. Bir efendim evlilik olabilir. Bir başkasının diyelim yerinde gözü olabilir. Biliyoruz yani maaş yani
olumsuz,
olabilir.
Olumsuz anlamda olabilir derdin.
Ya, olumlu da olabilir, olumlu da olabilir. Yani sonuçta rızkını diyor, temin için diyor, savaşırken diyor. O yolda öldürülürse şehittir yani. Bu insan da aslında bir şeydir yani. Şehittir. Maişet derdi mesela bir derttir ve mübarek bir derttir bence yani. Bu kadar insanın yani şeyini işte evladının, çoluğunun, çocuğunun bir şekilde maişetini gidermek noktasında bir insan diyebilir ki ya kardeşim ben bunları yapıyorum ve benim için bu zaten vaktimi yeterince alıyor. Namazımı da kılıyorum, orucumu da tutuyorum. Bana göre bundan daha aziz bir dert yoktur. Öpelim başımıza koyalım. Ben bir şey söylemiyorum. Ama bunun adını koymak önemli işte. Diyorum ki ben de bir adım daha ileriye giderek. Tamam bu önemlidir muhakkak. Fakat rızkı Allah kefildir, bunu da bilelim yani. Rızkı Allah kefildir. Rızkı Allah kefilse demek ki insandan çok daha ulvi bir şey isteniyor. O da Allah'ın dinine yardım meselesidir. Allah'ın davasına yardım meselesidir. Nedir Allah'ın yeryüzündeki muradı? Bunu bir şekilde anlayıp buna uygun olarak şahitler olacak yeryüzünde bir efendim duruş sahibi olma meselesidir. Bu da aşkın bir dert sahibi olmaktan geçiyor. Aşkın dert derken de insanın kendi öz dertlerinin dışında bir başkasının derdi. Doğu Guta'daki mesela efendim insanların derdi. Onların ne yiyip ne içtiği meselesi. E kardeşim orada Rusya'da, İran'da en büyük suçludur. Onlar efendim anlaşsınlar. E bu devlet işidir zaten. Biz ne yapabiliriz ki? Etki alanı var, ilgi alanı var diye. Birçok böyle şey yapabiliriz. Ya kardeşim akşam hiç olmazsa şöyle bir ellerini açtığın zaman onları da kat o duanın içerisine ya. Bir gönlünün bir tarafından bir geçsin ya. Bir ah et yani. Gelen mesajları okumadan silme yani. Böyle bir yüreğin bir ezilsin ya. O eziklik belki dua olup çıkacak, arşa öbür tarafa bomba olarak düşecek, bilmiyorsun yani. Ya bu işte hayatta ne önceliği yaptı, yani önceliklerimizin ne olduğunu, neyi öne aldığımızı efendim tayin noktasında bir bilinç haline işaret ediyor. Dert böyle bir şey yani. O yüzden derdin ne diye sorduğun zaman böyle uzun cevap alırsın işte Ömer Faruk.
Teşekkür
Senin
ederiz
derdin
abi.
Ne bu arada? Niye soruyorsun bu soruyu?
Derdi öğrenebilmek için. İkinci sorumu soracaktım ardından. Ben bu programı aslında kendim için yaptım. Yani dert olayını tam da olarak oturtabilmek için. Tabii buradan yola çıkarak inşallah dinleyicilerimize nasiplenir diye
Bir
düşünüyorum.
Bir de ben şunu söyleyeyim. Ne yapıyorsak kendimiz için yapıyoruz yine. Ne yapıyorsak ahiretimiz için yapıyoruz. Program da onun için. başkalarına yönelik soru sorduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki hep böyle dönüp kendi o ahiret sermayemize katkıda bulunmak için. Zaman geçip gidiyor. Herkes de vaktini bir yerlerde değerlendiriyor. Sen dönüp de ya bak şunu şunu şunu yapıp şöyle şöyle insanlara faydalı oldum şeklinde böyle vicdanında bir rahatlama hissediyorsan tamam işte doğru yoldasın, devam et bu şekilde.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi 2x2'miz de böyle nihayet erdirmiş olduk. Derdi konuştuk. Dertlendik. Bundan sonra keyif yerine, keyif kelimesi yerine dert kelimesini kullanacağımızı söyledik. Şimdi bir de lafı buradan bir yere bağlamak gerekiyor tabii. Bu derdimize nasıl bir çözüm bulalım? Derdimizi neye bağlayalım? Nasıl bir kıssadan hisse çıkartalım? Ne söylemek istersiniz abi?
Derdimizi bir yere bağlamamız gerekiyor mu?
Yani en sonda hepimizin bağlanacağı bir yer var. İnsan hayatı oraya bağlanıyorsa lafı da bir yere bağlamak gerekiyor muhakkak.
Bağlayalım, şöyle bağlayalım.
Buyurun abi.
Geçenlerde bir arkadaşlar dediler ki abi size bir mikrofon uzatılsa deseler ki bu 7,5 milyar insana efendim bir söz söylemek zorundasın. Herkes seni dinliyor şu anda. Ne derdin? Şimdi iki şey geldi aklıma hemen. Dedim ki ya bir kere benim en büyük derdim ne? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ne yapıp edip Müslüman olarak ölün. Bu çok önemli bir ayet. Yani Müslüman olarak ölün diyor. Ne yapın edin Müslüman olarak ölün ancak. Şimdi hemen böyle bir ayetten yola çıkarak dedim ki ya diyeyim ki insanlara, bütün mikrofona, bütün insanlar beni duyuyorlar ya. Ey insanlar, dua edin de ben Müslüman olarak öleyim. Bunun aslında bir tür mesajı olduğunu da ifade ettim. Ya bu adam böyle tam bir kere mikrofonla konuşma hakkı verildiğinde kendisine, böyle bir şey istediğine göre Müslüman olarak ölmek önemli bir şeymiş demek ki, deyip belki intibaha gelebilirler diye bir tarafından düşündüm. Öbür taraftan da dedim ki ya çok bencilce bir şey olabilir bu, kendime ait bir düşünce ama zaten insan da egoizm esastır yani. Biz zaten onu aşmaya çalışıyoruz bir şekilde, diğerleri demeye çalışıyoruz. Yoksa hep kendimiz diyoruz, ben diyoruz yani. Sen diyebildiğim ölçüde işte o tecelli edecek. Sonra dedim ki ey insanlar, ikinci bir söz daha şansı verilse, hakkınızdaki muradı koruyun derdim dedim. Şimdi dolayısıyla bir yere bağlayacağız diyoruz değil mi? 2x2'yi bulmaya çalışıyoruz. Dert ne yapıp edip Müslüman olarak ölmektir Ömer Faruk'cığım.
Dert ne yapıp edip Müslümanca ölmektir dedik 2x2'mize. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Söz verdiğimiz gibi ikinci yarıyı bir şiirle açıyoruz ve sözü Lütfü ağabeye bırakıyoruz. Buyurun efendim.
İbrahim Tenekeci ağabeyden üzülmedim diyemem. Ey aşk, yaptığını beğendin mi? Yetimler gibiyim ziyafetten aç dönen. Ters yakılan sigara, hemencecik söndürülen, yoksulluk ile vakit geçer mi? Uyanmış kalmışım, nasıl şey bu? Toprağa baktım, yerinde yoktu. Şiirden aşağıya attım kendimi, düşerken düşündüm, ölmesem mi? Anlatıyorum hiç konuşmadan, buğdayın içini dökmesi gibi. Bugün dalgınım, dün de dalgındım. Aç bile değildim aynaya bakmasaydım. Dünden kalan yemekleri yerken ki gönülsüzlük gibi buradayım. Burayı sevmiyorum, bahsetmişimdir. Un ufak olmak iyidir olmamaktan. Hiç böyle demedim, ya Rabbim bilir. Bu bozuk güzellik kalbimi yoran. Bir sandalye çektim zor günlerin altına. Ah ama... Kimse yüz vermiyor bana, sandalye bile. Beni çağırıyor yarım kalan ne varsa. Bana düşüyor her yağmur tanesini suya götürmek o serin ırmaklara. Öyle ya, bir Alman'ı herkes tanır miğferi varsa. Moskov'u da tanırlar yatıp uyumamışsa. Bunları şunun için anıyorum burada. Kim tanır beni şaşkınlığım olmasa. Bağırıp duruyorum denizin ortasında. Su buradan ne kadar uzakta. İbrahim abiye selam ediyoruz. Allah kalemine, gönlüne, zihnine güç versin. Hem yazılarını Yeni Şafak'ta takip ediyoruz, hem de şiirlerini heyecanla bekliyoruz.
Biz de selam göndermiş olalım kendisine. Yazıları da şey gibi, bu kadar siyasi gündemin, yoğun gündemin arasında gönülden bahsediyor. Tek evet. Böyle farkı diğer köşe yazılarından. Ben de ilgili takip ediyorum. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Şiir hikmetten bir parçadır diye bir kelam-ı kibar var. Muhtemelen hadis-i şerif olabilir. Ona bakmak lazım. Ben İbrahim Tenekeci abinin şiirini minel hikmet diye görüyorum. Yani hikmetten, hani şiir hikmetten, o ben minvalde değerlendirilebilecek bir şiir olarak değerlendiriyorum.
Eyvallah abi. Şimdi üçüncü kısmımıza geçiyoruz ve bir kitap konuşuyoruz. Mühim bir kitabımız var. Kitabı mühim yapan da kitabın konusu aslında. Kitabın adı Şule Yüksel Şenler'in biyografisi aslında bu kitap. Demet Tezcan'ın yazdığı Profil kitaptan çıktı. 360 sayfadan oluşuyor. Sonunda böyle bir fotoğraf kısmı var. Başlık olarak da kitapta şunu söylüyor. Bugün kazanılan özgürlüklerde onun mücadelesi var. Siz ne söylemek istersiniz abi bu kitap hakkında ve Şule Yüksel Şenler hakkında?
Ben tabii böyle bir öncü hanımefendi büyüğümüz hakkında sadece hüsnü şehadette bulunuruz. Biz o günleri yaşamadık. Biz 28 Şubat'ta belki bir başörtüsü mücadelesine şahit olduk. Özellikle üniversite dönemindeydik o dönemlerde. Birçok güzel insanın bu konuda verdiği mücadeleyi, mesela Ahmet Taş getiren abinin özellikle o el ele yürüyüşündeki mahkumiyetlerini falan hatırlarız. Çok ciddi bir o dönemde hamdolsun şey olmuştu, karşı duruş olmuştu. Fakat 28 Şubat'taki o menfi bakış açısı bunların hepsini suçlu ilan etti. Sonraki süreçte de hamdolsun Türkiye çok büyük bir değişim geçirdi. Şu anda başörtüler her yerde haklarını bir şekilde almışlar ve hayatın o normal seyri içerisinde kimse herhangi bir böyle efendim başörtüsüne laf etmeden, belki bazı birkaç hazımsız güruh olabilir, onların da olması tabiidir. Hamdolsun bir normalleşme seyri yaşanıyor. İşte bunun ilk aslında tohumunu, ilk kıvılcımını başlatan insanlardan bir tanesi Hatice Babacan var. Ondan sonra da Şule Yüksel Şenler. Bu iki isim gerçekten Türkiye'de başörtüsü tarihinin, başörtüsünün mücadelesi bir tarih olarak anılacaksa iki önemli isminden bir tanesi. Onların böyle bir kamu nezdinde ortaya çıkışı, böyle okuyan bir üniversiteli kızın başını örtebileceği, hani arz endam edebileceği, sadece köylü, hizmetkar, işte efendim maraba tabir edilen insanlarla bir şekilde eşleştirilen dindarlığın ve başörtüsünün aslında daha farklı algılanmasına yol açtı. Hani kitle dediğimiz, özellikle bu modern dönemde medyayla uyuşturulan ya da bir şekilde yönlendirilen kitleye bu bakış açısı, bu duruş, bu arz-ı endam ediş, fotoğraflarla, konferanslarla, bir takım mahkumiyetlerle ortaya çıkış, o kitle açısından hakikaten olumlu akisler ortaya çıkarttı. Sonraki süreçte de mesela hani iktidar partisinin ya da iktidardaki, hükümetteki insanların, hanımlarının birçoğunun başörtülü oluşu, işte bir cumhurbaşkanının hanımının başörtülü oluşu, başbakanın hanımının başörtülü oluşu, işte birçok yerde böyle boy göstermeleri başörtüsünün normalleşmesine ve hani ya bu bir öcü bir şey değil, bu şey bir şey değil yani yapılabilir bir şey şeklinde birçok normal insanın hani algısına hizmet etti. Çünkü insanlar buradan besleniyorlar. Medyayla, bu tür görüntülerle hani dönüp de böyle o işin hakikatini anlatmaya kalktığınızda ya çok anlamıyorlar veya ona çok böyle istekli olmuyorlar. Halbuki işin hakikatini anlatmak belki tercih edilmesi gereken bir durumdu. Ben dolayısıyla işin hakikatine girme noktasında bu tür boy göstermelerin, bu tür güzel temsillerin, öyle diyelim, bir vesile olacağını düşünüyorum. Umarız Şule Yüksel Şenler hanımefendinin açtığı bu yolun güzelliklere vesile olmasına bir taraftan dua edelim.
İnşallah.
Kitabı da bu anlamda hani o mücadeleyi nasıl bir efendim zor süreçten geçtiğini anlamak açısından önemsiyorum. O açıdan da zaten muhtemelen siz gündeme getirdiniz.
Evet.
Kalemi, hitabeti, aksiyonelliğiyle bir devrin bayrak insanı Şule Yüksel Şenler, Nevzat Tarhan'ın ifadesiyle pek çok sineye heyecan ve özgüven vermiş. İnancıyla ve iffetiyle dışarıda olunabileceğini işaretlemiş. En önemlisi de şiddete bulaşmadan nasıl hak aranacağının yolunu gösterenlerden olmuş. Yücel Çakmaklı şöyle söylüyor. Şule yükselşenler ideolojik kutuplaşmanın doruk noktada olduğu, üniversitelerde boykotlar, işgaller yapıldığı dönemde Müslüman öğrencilere sahip çıktı, başörtüsü hareketini başlattı ve destekledi diyor. Kim hak için bir şey yaparsa Allah ondan razı olsun. Mevlana Hazretleri'nin ifade ettiği gibi sen diyor hak için bir adım at da karşılığını görmezsen ben diyor kafir olayım. O yüzden biz insanların bu tür başını örttü örtmedi, işte mücadele etti etmediğinden daha ziyade Allah'ın arzu ettiği o istikamette yürüyüp yürümediklerine bakarız. Bunlara vesile olmuş her insanı da alkışlar ve takdir ederiz.
Biz de çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık abi. Çok böyle ağzımı açarak izledim. Bizim için biraz daha geçmişte kaldığı için bu dönem. Yani biz öyle enteresan durumlar yaşamadık. Enteresan diyorum. Yani bir devirde bunlar şeymiş. Gerçekten mücadele konusu haline gelmiş. Evet, evet. Bizim için şu an normal şeyler.
O yüzden kitap okumakta fayda var. Yani gerçekten bir, özellikle başörtülü hanımefendilere ben tavsiye ediyorum. Daha doğrusu ben şimdi böyle bir ifadeyi de yanlış kullandım. Hanımefendilere tavsiye ediyorum. Bir başörtüsü mücadelesi, kazanılan özgürlükler, bunun mücadelesi nasıl gerçekleşmiş onu görmek açısından gerçekten çok şey, güzel bir kitap yani. Çarşafçı, umacı gibi böyle nitelenen bir insanın nasıl o ön yargıları kırıp yıktığını göstermesi açısından önemli.
Peki kısadan isimimize ne diyelim, lafı nereye bağlayalım abi? Şule Hanım'ın bu mücadelesini konuştuk, işte o dönemlerden biraz bahsettik. Tabii bizim için biraz daha, biz gençler için uzak şeylerdi bunlar. Ama bir dönem çok ciddi mücadeleler verildi. Çok insanlar mahrum edildi.
Evet. Dediğimiz gibi yani biz demin söyledik ya.
Kim Allah için bir adım atarsa.
Karşılığını görmezse ben kafir olayım diyor ya Mevlana Hazretleri. Biz hak mücadelede kim ne yapmışsa ona sadece dua ederiz ve destekleriz.
Çok teşekkür ederiz abi. Böylece 3x3'ü de nihayete erdirmiş olduk ve son kısmımıza geçiyoruz, söz kısmımıza. Sözümüz Dedi Ki kitabından. Dedi Ki kitabını söylemiş olalım. Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye olarak verdiği bir kitap bu. Her programımızda oradan bir söz okuyup onu da kitaptaki açıklamasını sizinle paylaşıyoruz. Bu haftaki sözümüz Dedi Ki hayatı kederin kahrına kurban etme. Şimdi müsaadenizle açıklamasını okuyayım bunun. Hayat farklı menzilleri geçerek gittiğimiz bir seyri seferdir. Bu seyir esnasında bazen sevinç, bazen de keder tonu baskın menzilleri misafir oluruz. Misafir olanlar konaklanan bu menzillerin kalıcı olmadığını fark ederler. Her menzilin kendine göre bir iklimi ve insanda bıraktığı iz vardır. Kederin bıraktığı iz, sevincin bıraktığından daha baskın olabilir. İnsana düşen kederin bıraktığı izden bir an önce kurtulmaya çalışarak yoluna selametle devam etmektir. Böyle bir açıklaması var.
Zannediyorum Ruhul Beyan'da geçiyor. Allah diyor Adem'i balçık olarak yarattığı zaman 99 sene ona hüzün yağdı, bir sene de sevinç yağdı üzerine. Yani insanda sevinç değil hüzün esas. Yani fabrika ayarımızda hüzün var aslında. Bir de sahibi yani vatanımızdan buraya düşmüşüz. Gurbetteyiz yani. Burası bizi kandıramayacak. Hiçbir şekilde tatmin olmayacağız. Dolayısıyla o minvalde insanı kendi başına bıraktığımızda hani entropi diye bir kanun var ya Ömer Faruk'cum. Hani her şeyi bıraktığın zaman yok oluşa gidiyor. Çürümeye gidiyor. Bir şekilde fenaya gidiyor yani her şey. İnsanı kendi haline bıraktığın zaman da hakikaten kederle, kahrederek tamamen kötümser bir halde muhtemelen intihara sürüklenecektir. Çünkü hayatta böyle bir baktığın zaman özellikle batılı dimağlar açısından böyle bir olumlu görülebilecek hani Allah inancı olmasa, böyle bir mukaddesat maneviyat olmasa her şeyi tamamen o hayvanlar gibi sanki orman kanunu şeklinde yorumlamaya biraz müsait bir zemin var. O yüzden biraz yaşamayı ben dalgalara karşı yüzmek olarak tanımlıyorum. Bu da hüzne karşı sürekli böyle bir sevinci, neşeyi, şatır olmayı, bir pozitif dünya hayal etmeyi, rüya görmeyi, iyiliklerde önce olmayı ve bunu da dalgalara karşı yüzerek, yani hayatın bize karşı böyle getirdiği o sürprizlere karşı imser halimizi muhafaza ederek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. O açıdan da hayatı kederin kahrına kurban etmemenin hayatın temel gayesi olduğuna inanıyorum.
Peki şey dediniz abi, yani kendi haline bırakılanlar çürümeye mahkumdur. İnsan da aynı şekilde yok oluşu, intihara sürüklenir. Kendi haline bırakmama durumu nasıl olur peki?
İşte ona negatif entropi diyorlar. Negatif entropi dalgalara karşı yüzmek yani.
Yani bir insan negatifse onu nasıl pozitife dönebilir ki? Öyle bir şey yok lügatında. Bu nasıl oluşacak?
İşte insanlar onun için var yani. Bir başkasına yardımcı olmak, işte onun elinden tutmak, sadece ona ekmek vermek, su vermek, işte efendim yolunu açmak değil. Tam da bu konuda yardımcı olmak yani. Ruhuna iyimserlik aşılamak, hayatın böyle güzellikleri olduğunu göstermek, mutluluğun hakikaten gayret edilerek, çaba gösterilerek kazanılacak bir şey olduğunu hissettirmek. Dostluklara yatırım yapılması gerektiğini bir şekilde anlatmak. Yani bu tür hakkı ve sabrı tavsiye etmenin ben bu olduğuna inanıyorum.
Anladım abi, çok teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı oldu. Peki bu sözümüzü nereye bağlayalım? Nasıl bir kıssadan hisse çıkartalım? Aslında söylediniz yaşamak dalgalara karşı yüzmektir şeklinde.
Tamam, sen öyle diyorsan öyle olsun.
Tamam, bunu söylemiş olalım o zaman. 4x4
yaşamak kederin keder dalgalarına karşı ne diyelim? İyimser kulaçlar atmaktır.
Abi çok daha güzel oldu. Şiiri yazdınız. İyimser kulaç atmaktır. Şimdi programımız bitti ama bitmeden önce şey yapalım. Böyle bir konuştuklarımızın kıssadan hisselerimizi tekrar söylemiş olalım, gözden geçirmiş olalım. İlk önce bir haberle açtık. Haberde son zamanlarda yaşanan din dili tartışması, işte dinin konusunun ne olması gerektiği mevzularına değindik. Buradan da şöyle bir kıssadan hisse çıkarttık. Çağıran güzel ahlak ve tevazu ile çağırsın demiş olduk. Ondan sonra ikinci kısmımıza geçtik, bir konu konuştuk. Lütfü abi sizin derdiniz ne dedik ve dert çağrısını, derde dair bir konuşma gerçekleştirdik. Buradan da şöyle bir kıssadan hisse çıkarttık. Dert ne yapıp edip Müslüman olarak ölmektir dedik. Devamında ilk yarıyı bitirdik, ikinci yarıyı bir şiirle açtık. 3x3'ümüzde bir kitap konuştuk. Şule Yükselşenleri anlatan, onun mücadelesini anlatan Demet Tezcan'ın kaleminden çıkan bir kitabı konuştuk. Buradan da kim Allah için adım atarsa muhakkak karşılığını bulur şeklinde bir kıssadan hisse çıkarttık. Sonrasında da bir dedi ki kitabımızdan sözü konuştuk. Dedi ki hayatı kederin kahrına kurban etmemek lazım dedik. Buradan da şöyle güzel bir kıssadan hisse çıkarttık. Yaşamak keder dalgalarına karşı iyimser kulaçlar atmaktır demiş olduk. Böyle de 4x4'ümüzü söyledik ve nihayete erdirdik. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz.